Ayrım 8, Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 92. Kurt Wallander sabah 6 sıralarında uyandı. Hala yorgun hissediyordu ama geç kaldığını sanarak yataktan çıktı. Emniyetin kapısından içeri girdiğinde saat neredeyse 7.30'tu ve Ebba'yı santralde her zamanki koltuğunda görünce sevindi. Ebba Wallander'i fark ettiğinde karşılamak istedi. Wallander onun yerinden kalktığını görünce boğazı düğümlendi.
''İnanamıyorum'' dedi Ebba. ''Gerçekten döndün mü?''
''Korkarım öyle'' dedi Wallander.
''Sanırım ağlayacağım'' dedi Ebba.
''Sakın ağlama'' dedi Wallander. ''Sonra ayrıntılı konuşuruz.'' Wallander aceleyle yoluna devam etti ve koridorda hızla yürüdü. Odasına girdiğinde her yerin tamamen temizlendiğini fark etti. Ayrıca masasında babasını aramasını söyleyen bir not vardı. El yazısının karmaşıklığını dikkate alınca önceki akşam notu yazanın Svedberg olduğunu anladı. Tam telefonu eline almışken fikrini değiştirdi. Hazırladığı özeti cebinden çıkarıp hepsini okudu. İki olayın bağlantısıyla ilgili geçen akşam keşfettiği ama yine de kesinleştiremediği belli belirsiz düşünce hala ortaya çıkmamıştı. Kağıtları bir kenara koydu. Henüz çok erken diye düşündü. 18 ay sonra geri döndüm ve hiç olmadığı kadar sabırsızım. Kızgın bir halde not defterini alıp temiz bir sayfa buldu. Tekrar en baştan başlaması gerektiği açıktı. Görünen o ki kimse başlangıcın neresi olduğunu kesin bir şekilde söyleyemezdi. Bu nedenle soruşturmaya ön yargısız yaklaşmak zorunda kalacaklardı. Yarım saatini ne yapılması gerektiğini genel hatlarıyla tasvir etmeye harcadı. Fakat bu süre boyunca soruşturmaya liderlik etmesi gereken kişinin Martinson olduğu düşüncesi başının etini yedi durdu. Görevine yeniden dönmüş olsa da hemen bütün sorumluluğu üzerine almak istemiyordu. Telefon çaldı. Cevap vermeden önce tereddüt etti.
''Harika haberler duydum'' dedi Per Okeson. ''Memnun olduğumu söylemeliyim.''
Okeson Wallander'in yıllardır çok iyi bir ilişki kurduğu savcıydı. Sıklıkla olayların nasıl yorumlanacağı konusunda hararetli tartışmalara girerlerdi. Wallander tutuklama için yeterli dayanağı olduğu halde taleplerinden birini reddettiğinde o kez ona darılırdı. Yine de hemen hemen çoğu zaman aynı fikirde olurlardı. İkisi de soruşturmaların dikkatsizce yürütülmesine asla tahammül edemezdi.
''Her şeyin biraz tuhaf göründüğünü itiraf etmeliyim'' dedi Wallander. ''Sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olacağına dair söylentiler vardı'' dedi o kez on. ''Birileri Björk'e daha fazla yayılmaması için bu söylentilere bir son vermesini söylemeli.''
''Söylentiden ibaret değildi'' dedi Wallander. ''Kararımı sonradan değiştirdim.''
''Kararını neden değiştirdiğini sorabilir miyim?''
''Bir şeyler oldu'' diye kaçamak bir yanıt verdi Wallander. O kez on Wallander'in daha açık konuşmasını bekliyor gibiydi ama ısrarcı olmadı.
''Her neyse geri döndüğüne çok sevindim'' dedi Okeson yeterince bekledikten sonra. ''Ayrıca bunu söylerken meslektaşlarım adına da konuşuyorum.''
Wallander kendisi için söylenen ancak inanmakta zorlandığı bunca iyi sözden rahatsız olmaya başladı. ''Hayatımızı bir ayağımız gül bahçesinde, diğeri ise bataklıkta geçiriyoruz.'' diye düşündü. ''Torsten son soruşturmasının sorumluluğunu devralacağını zannediyorum'' dedi Okeson. ''Belki bugün öğleden sonra bir araya gelip ne durumda olduğumuzu konuşabiliriz.'' ''Devralma konusunu bilmiyorum'' dedi Wallander. ''Soruşturmaya dahil olacağım. Olmak istedim. Ama sanırım soruşturmayı diğerlerinden biri yönetecek.''
Benim işim değil zaten'' dedi Okeson. ''Sadece döndüğüne sevindiğimi söylemek istedim.'' ''Olayın ayrıntılarını öğrenecek zamanın oldu mu?''
''Tam olarak değil.''
''Duyduklarıma bakılırsa önemli bir gelişme yok gibi.''
''Björk'e göre uzun sürecek bir soruşturma olacak.''
''Sen ne düşünüyorsun?''
Wallander yanıt vermeden önce duraksadı.
''Şimdilik hiçbir şey.''
''Güvensizlik gittikçe artıyor.'' dedi Okeson. ''İmzasız mektuplarla yapılan tehditler çok yaygınlaştı.'' Eskiden kapısı herkese açık olan hükümet binaları kale gibi barikatlar kurmaya başladı. Bu yüzden ölen adamın müvekkillerini ince eleyip sık dokuyarak araştırmanız gerekiyor. Onların içinde bir ipucu bulabilirsiniz. Müvekkillerinden birinin maktule karşı özel bir kini olabilir.
Biz de zaten öyle yapmaya başladık, dedi Wallander.
Öğleden sonra O'Case onun odasında buluşmaya karar verdiler. Wallander tasarlamaya başladı, soruşturma planına dönmeye çalıştı. Ancak konsantrasyonu kaybolmuştu. Sinirlenerek kalemini bıraktı, kahve almaya gitti. Kimseyle karşılaşmamak için hızla odasına döndü. Saat 8'i çeyrek geçiyordu. Kahvesini içerken insanlarla birlikte olma korkusunu ne zaman yeneceğini merak etti. Saat 8.30'u alarak toplantı odasına gitti. Yoldayken öldürülmesinden bu yana geçen 5 ya da 6 gün boyunca alışılmadık derecede çok az ilerleme kaydedildiğini fark etti. Bütün cinayet soruşturmaları farklıydı ama her zaman işin içindeki polislerde yoğun bir baskı duygusu olurdu. Wallander yokken burada bir şeyler değişmişti. Fakat değişen neydi? Hepsi toplandığında saat 8'i 40 geçiyordu. Bjork toplantının başladığının işareti olarak masayı hafifçe vurdu. Önce Wallander'e döndü. Kurt, sen bu vakaya yeni katıldın. Bu nedenle her şeyi taze bir bakışla değerlendirebilirsin. Ne yapmamız gerektiği konusunda ne düşünüyorsun?
Buna karar verecek kişinin ben olduğumu düşünmüyorum, dedi Wallander. Her şeyi iyice öğrenmeye zamanım olmadı.
Yine de şimdiye dek işe yarar bir şey bulan tek kişi sensin, dedi Martinson.
Eğer seni tanıyorsam gece oturup bir soruşturma planı hazırlamışsındır, haksız mıyım?
Wallander evet dercesine başını salladı. Artık soruşturmanın sorumluluğunu almaktan başka çaresi olmadığını anlıyordu.
Bir özet hazırlamaya çalıştım, dedi Wallander, ama önce size bir hafta önce Danimarka'da yaşadığım bir şeyden bahsetmeliyim. Bunu dün söylemem gerekirdi ama ilk iş günüm benim için en hafif deyim de fazla heyecanlıydı.
Wallander Sten Torstenson'un Skagen'e yaptığı yolculuğu, kendisini şaşkınlık içinde dinleyen arkadaşlarına anlattı. Hiçbir detayı atlamamaya çalıştı. Konuşmasını bitirdiğinde odaya sessizlik hakimdi. Sonunda Bjork bozulduğunu gizlemeye gerek görmeden konuştu.
''Çok garip,'' dedi Bjork. ''Neden her zaman normal prosedürlerin dışına çıkıyorsun bilmiyorum.''
Onu tanıdığımdan bahsettiğim diye karşı çıktı Wallander ve sinirlerinin gerildiğini hissetti.
Şu anda gerilmemize gerek yok, dedi Bjork sakin bir şekilde. Ama bu durumun biraz tuhaf olduğunu kabul etmelisin. Bu durumda Gustav Torstensson'un dosyasını yeniden açmamız gerekeceği aşikar.
Bana göre iki cephede ilerlememiz hem doğal hem de gerekli, dedi Wallander. Bir değil iki kişi öldürüldüğünü varsaymalıyız. Dahası bunlar baba ve oğul. İki ihtimali aynı anda düşünmeliyiz. Cinayetlerin sırrı iki kişinin özel hayatında gizli olabileceği gibi Torstensonlar aynı şirkette avukat olarak çalıştıklarından işleriyle de ilgili olabilir. Gerçek şu ki Sten benimle konuşmaya geldiğinde babasının ölmeden önce endişeli olduğunu söylediğinden kilit adam Gustav Torstenson olabilir. Ama bu kaçınılmaz bir sonuç değil. Ayrıca Danimarka'da bulunduğu sırada Sten'in Finlandiya'dan Bayan Duner'e gönderdiği bir kartpostal söz konusu.
Bu kartpostalın bize anlattığı başka bir şey olmalı, dedi Höglund.
Wallander başıyla onayladı. O da şu, Sten tehdit altında olduğunu düşünüyor olmalıydı. Senin kastettiğin de bu mu?
Evet, dedi Höglund. Yanlış bir iz bırakmasının nedeni başka ne olabilir ki?
Martinson bir şey söylemek ister gibi elini kaldırdı.
İki gruba ayrılırsak araştırmamız daha kolay olabilir, dedi. Bir grup babanın ölümüne, diğer grup ise oğlun ölümüne yoğunlaşabilir. Daha sonra aynı sonuca varan bir şeyler bulabilecek miyiz, bakarız.
Katılıyorum, dedi Wallander. Bununla beraber iki olayda da garip bir şey olduğunu düşünmeden edemiyorum. Çoktan keşfetmemiz gereken bir şey.
Bütün cinayetler gariptir, dedi Svedberg.
Evet ama daha fazlası var, dedi Wallander ve ne olduğunu tam olarak anlayamıyorum. Bjork toplantıyı bitirmesi gerektiğini belirtti. Gustav Torstensson'a ne olduğunu araştırmaya başladığım için devam etsem iyi olur, dedi Wallander. Eğer itiraz eden yoksa.
O zaman kalanlarımız da Sten Torstensson dosyasına kendimizi verelim, dedi Martinson. Her zaman olduğu gibi kendi başına çalışmak istediğini farz edebilir miyim?
Şart değil. Anladığım kadarıyla Stein cinayeti daha karmaşık gibi. Babasının ise pek fazla müvekkili yok ve özel hayatı daha şeffaf.
O zaman başlayalım dedi Björk not defterini gürültüyle kapatırken. Her gün öğleden sonra saat 4'te ne kadar ilerlediğimizi görmek için toplanacağız. Bir de bugün geç saatlerde yapılacak bir basın toplantısı için yardıma ihtiyacım var.
Ben yapamam dedi Wallander, gücüm yok.
Bence Anbrit yardım edebilir dedi Björk. Hem artık bizimle çalıştığının bilinmesi iyi olur.
Benim için sorun yok dedi Höglund herkesi şaşırtarak. Böyle şeyleri öğrenmem gerekir.
Toplantıdan sonra Wallander Martinson'un beklemesini istedi. Herkes gittiğinde kapıyı kapattı.
Biraz konuşmamız lazım dedi Wallander. İstifa etmem gerekirken içeri dalıp sorumluluğu alıyormuşum gibi geliyor.
Elbette hepimiz biraz şaşırdık dedi Martinson. Kabul etmelisin. Neler olup bittiğini kestiremeyen sadece sen değilsin.
Kimsenin ayağına basmak istemem.
Martinson kahkahayla güldü, sonra burnunu sildi. İsveç polisi ayak parmakları ve topukları ağrıyan memurlarla dolu dedi. Polis teşkilatı ne kadar bürokratikleşirse o kadar çok insan kariyerleri konusunda takıntılı hale gelir. Tüm düzenlemeler ve evrak işleri her gün daha da kötüye giderek yanlış anlaşılmalara ve karmaşaya neden olur. Bu yüzden insanların birbirinin ayaklarına basıp topuklarına vurmaları hiç de garip değil. Bazen Björk'ün gidişattan neden endişelendiğini anlayabiliyorum. Sıradan, basit polislik ne hale geldi?
Polis teşkilatı daima bütünüyle toplumu yansıtmıştır dedi Wallander. Fakat ne demek istediğini anlıyorum. Rüdberg de hep aynı şeyi söylerdi. Bu arada Höglund basın toplantısının altından nasıl kalkacak?
O yetenekli biri dedi Martinson. Hanson ve Svedberg ondan korkuyorlar çünkü çok yetenekli. Özellikle Hanson arka planda kalacağından endişeli. Bu yüzden bugünlerde bütün vaktini kurslarda geçiriyor. Yeni yetenekler kazanmaya çalışıyor.
Yeni nesil polis dedi Wallander ayağa kalkarken. Höglund tam olarak bu.
Kapının eşiğinde durdu. Dün toplantıda bana çağrışım yapan bir şey söylemiştin. Sten Torstenson hakkında bir şey. Ne olduğundan emin değilim ama düşündüğümden daha önemli bir şey gibi gelmişti.
Notlarımı okuyordum dedi Martinson. Bir kopyasını alabilirsin.
Herhalde bana öyle geldi dedi Wallander.
Odasına gidip kapıyı kapattığında varlığını neredeyse unutmuş olduğu bir şeyi yeniden deneyimlediğini anladı. Bu sanki araba kullanmayı yeniden keşfetmek gibiydi. Görünüşe göre uzakta olduğu süre boyunca yetenekleri kaybolmamıştı. Masaya oturup kendisine uzaktan bakarak yaşadıklarını düşünmeye başladı. Karayip adalarında sendeleyerek yürüyen bir adam, Tayland'da yaptığı acınası yolculuk, otomatik bedensel işlevlerin haricindeki her şeyin durma noktasına geldiği bütün o gün ve geceler. Kendine bakıyordu ama o kişinin artık tanımadığı biri olduğunu fark etti. O başka biriydi. Bazı davranışlarının neden olabileceği feci sonuçları gözünde canlandığında tüyleri ürperdi. Bir süre kızı Linda'yı düşündü. Martinson'un kapıyı çalıp geçen güne ait notlarının fotokopisini teslim etmesiyle tüm kötü hatıralarını aklından kovmayı başardı. Herkesin içinde bütün hatıraların birbirine karıştığı gizli bir odanın olduğunu düşünüyordu Wallander. Artık gizli odasının kapısını sürgüleyip üzerine de sağlam bir asma kilit takmıştı. Sonra tuvalete gidip bir kutu içinde taşıdığı antidepresanları dökerek üzerine sifonu çekti. Odasına dönüp tekrar çalışmaya başladı. Saat 10'du. Martinson'un notlarını özenle okudu ama geçen gün yaptıkları toplantıda dikkatini çeken şeyi yine belirleyemedi. Henüz çok erken diye düşündü. Rüdberg olsa sabırlı olmayı öğütlerdi. Artık kendi kendime tavsiye vermem gerektiğini aklımdan çıkarmamalıyım. Nereden başlayacağını düşündü. Sonra Gustav Torstenson'un soruşturma dosyasındaki ev adresine baktı. Timmermans Caddesi 12. Burası Ordu Kışlası'nın ilerisinde, Sandskogen yakınlarında Üstad'ın en eski ve en varlıklı yerleşim bölgelerinden birindeydi. Hukuk bürosuna telefon etti. Konuştuğu Sonja Lundin evin anahtarlarının ofiste olduğunu söyledi.
Emniyetten çıktığında yağmur bulutlarının dağıldığını, gökyüzünün açıldığını fark etti. Yaklaşan soğuk kış havasını ilk defa içine çektiğini hissetti. Hukuk bürosunun önünde arabasını durdurduğunda Lundin dışarı çıkıp anahtarları verdi. Adresi ararken önce iki defa yanlış yöne saptı. Büyük kahverengi ahşap ev geniş bir bahçenin içindeydi. Bahçe kapısı gıcırdayarak açıldı, çakıllı yol boyunca yürüdü. Ortalık çok sessizdi. Şehir çok uzakta kalmış gibiydi. Dünyanın içinde başka bir dünya diye düşündü Wallander. Torstenson hukuk bürosu çok kazançlı bir şirket olmalıydı. Üstad'da bundan daha pahalı bir ev olduğundan şüpheliydi. Bahçe bakımlıydı ancak tuhaf bir şekilde cansız görünüyordu. Yaprakları dökülmüş birkaç ağaç, düzgünce budanmış çalılar ve solmuş çiçeklerle dolu tarhlar vardı. Belki de yaşlı avukat etrafını hiçbir sürprizi ve yeniliği olmayan geleneksel bir bahçeyle çevirmek istemişti. Birisi Wallander'e bir avukat olarak Torstenson'un mahkeme işlemlerini emsali görülmemiş bir sıkıcılıkla yürütme konusunda haydi meşhur olduğunu anlatmıştı. Kindar bir hasmı Torstenson'un tek düze ve hantal bir savunmayla savcının dikkatini dağıtıp müvekkilini kurtarabileceğini iddia etmişti. Bu nedenle Per Okes ona Gustav Torstenson hakkında ne düşündüğünü sormalıydı. İkisi geçmiş yıllarda pek çok defa karşı karşıya gelmiş olmalıydı. Ön kapıya çıkan merdivenleri adımlayıp doğru anahtarı buldu. Bu daha önce karşılaşmadığı türden ileri düzey bir kilitti. Kapıyı açınca arka tarafında üst katlara çıkan geniş bir merdivenin olduğu büyük bir hole girdi. Pencerelerde kalın perdeler vardı. Perdelerden birini açtığında pencerelerin parmaklıklı olduğunu gördü. Yaşlandıkça kaçınılmaz olarak korkuya kapılan, yalnız yaşayan yaşlı bir adam. Burada kendisinden başka koruması gereken bir şey var mıydı? Ya da korkusu bu duvarların dışındaki bir şeyden mi kaynaklanıyordu? Evi dolaşmaya giriş katından başladı. Aile büyüklerinin kasvetli portrelerinin sıralandığı kütüphaneyi ve açık plan yemek ve oturma odasını gezdi. Duvarlardan başlayarak mobilyalara kadar her şey koyu renkliydi. İnsana melankoli ve sessizlik hissi veriyordu. Hiçbir yerde insanı neşelendirebilecek açık renkli küçük bir parça ya da parlak bir detay yoktu. Üst kata çıktı. Yatakları özenle yapılmış misafir odaları, kışın kapalı kalan bir otel gibi terk edilmiş görünüyordu. Torstenson'un kendisine ait yatak odasında demir parmaklıklı bir iç kapı vardı. Wallander kasvetten içi bunalarak aşağıya indi. Mutfak masasına oturup ellerini çenesine dayadı. Tek duyduğu saatin tiktaklarıydı. Torstenson öldüğünde 69 yaşındaydı. Karısı öldüğünden beri son 15 yıldır yalnız yaşıyordu. Sten tek çocuklarıydı. Kütüphanedeki portrelerden birine bakılırsa aile Mareşal Leonard Torstenson'un soyundan geliyordu. Wallander'in okul günlerinden aklında kaldığına göre bu adam 30 yıl savaşları boyunca ordusunun ayak bastığı yerlerde köylülere karşı acımasızlığıyla biliniyordu. Wallander ayağa kalkıp bodrum katına indi. Burada da her şey fazlasıyla düzenliydi. Kazan dairesinin hemen arkasında kilitli bir çelik kapı olduğunu fark etti. Doğru anahtarı buluncaya kadar birkaç anahtar denedi. Karanlıkta el yordamıyla lamba düğmesinin yerini bulup ışığı açtı. Oda beklemediği kadar büyüktü. Duvarlar raflarla kaplıydı. Raflar ise Doğu Avrupa'dan gelen ikonalarla doluydu. Hiçbirine dokunmadan ikonaları yakından inceledi. Daha önce antika eşyalarla hiç ilgilenmemesine ve bu konuda uzman olmamasına rağmen koleksiyonun son derece kıymetli olduğu hükmüne vardı. Bu durum yatak odasındaki demir korumalı kapıyı olmasa da pencerelerdeki parmaklıkları ve kapıdaki kilidi açıklıyordu. Wallander'in tedirginliği arttı. Doymak bilmez bir iştahla tüm bu Meryem Ana heykellerini toplayan, huzuru kaçmış evini hapishaneye çevirmiş yaşlı ve zengin bir adamın özel dünyasına davetsiz olarak girdiğini hissetti.
Wallander kulak kabarttı. Üst katta ayak sesleri vardı. Sonra bir köpek avladı. Hızla odadan ayrıldı. Merdivenlerden çıkıp mutfağa girdi. Mutfakta elindeki tabancasını kendisine doğrultan meslektaşı Peters'le yüz yüze gelince şaşırdı. Peters'in arkasında hırlayan bir köpeği tasmasından zorlukla tutmaya çalışan bir güvenlik görevlisi vardı.
8. Ayrılığın sonu. Sayfa 104.